Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Ebedi Fecre bölümünde yer alan onun muhteşem ahlakı 24 Batıni Farslar Sabır ve İstikamet başlıklı yazısını sunacağız. Dinimizin emirleri iki maddede hülasa edilir. Tazim li emrillah, Allah'ın emirlerini huşuyla kalp ve beden ahengi içinde tazimle tatbik edebilmek. Şefkat ala halkillah, Allah'ın mahlukatına şefkat sergilemek, Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatından nasip alabilmek. Bu kemale erişebilmek için de İki türlü ilim gerekir. Birincisi zahiri ilimdir ki hocalardan, kitaplardan tahsil edilen ilimdir. İkincisi ise batıni ilimdir. Yani iç alemimizde tahsil edeceğimiz bir ilimdir. Takvadır ve neticesi ise irfandır. Bir mümin bunu kitaptan ve hocadan elde edemez. Ancak kalbini inkişaf ettirerek bu seviyeye nail olabilir. Bu inkişafta ihlas ve takva neticesinde meydana gelir. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, Allah'tan ittika edin, takva sahibi olun. Allah size bilmediklerinizi öğretir. Bakara 282. Takvalı olanlara Kur'an-ı Kerim'de irşad edici olur. Ayet-i kerimede buyurulmuştur. İçinde şüphe bulunmayan bu kitap, muttakiler için hidayet rehberidir. Bakara 2. Hakiki tahsil işte bu kalbi marifetullah tahsilidir. Fakat zahiri tahsil olmadan da olmaz. Nitekim Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri bu hakikati şöyle dile getirmiştir. İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Bir, dünya hırsına sahip alim, takvadan mahrum alim. İki, ilimden mahrum ham sofu, cehaletin getirdiği cüret. Demek ki kalbi marifetullah'tan mahrum olan bir alim, nefsinin ihtiraslarına kapılarak büyük fitne ve fesada yol açabilmektedir. Diğer taraftan zahiri ilimden mahrum bir sofu da usulsüzlük sebebiyle fayda vereyim derken dine zarar verebilmektedir. Zahir ve batın beraber ikmal olunmalıdır. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Ziyad bin Hudeyr'e İslam'ı ne yıkar bilir misin diye sordu. Ziyad bilmediğini söyleyince Hazreti Ömer şöyle cevap verdi. İslam'ı sarsacak şeyler şunlardır. Bir menfaat karşısında takvası zaafa uğrayan alimin ayağının kayması, münafığın Kur'an'ı vasıta ederek cidale girişmesi, yani nefsani ve felsefi mülahazalarla Kur'an'ın dünya menfaatlerine alet edilmesi, tarihselcilik gibi ve idlal edici imamların hüküm vermesi. Her üçü de maneviyatsızlığın neticesidir. Dinimiz mutlaka zahir ve batın hususiyetlerinin birlikte ikmaliyle tahsil ve tatbik edilmelidir. Resulullah Efendimiz Suffe medresesinde ashabını hem zahiren hem batınen yetiştirdi. Onları maneviyat sahasında da yetiştirdiğinin bir şahidi olarak Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle der. Biz Peygamber Efendimizin terbiyesinde boğazımızdan geçen lokmaların tesbihlerini duyar hale gelmiştik. İlmin zahir ve batında kemalinin alameti ise o ilmin faydalı olmasıdır. İlmin faydası ise sahibinin haşyet ve takvasını artırmasıdır. Yani kulun istikametidir. İmtihan dünyasında insanın hayat şartlarında med ve cezirler vuku bulur. Bunlara mukabil iç dünyada eğrilme ve savrulmalar olursa kul istikamet imtihanında başarısız olmuş demektir. Lakin hayatın ve kaderin değişen bütün şartları karşısında gidişatını Allah ve Resulünün talimatları çizgisinde tutabilense en kıymetli derece olan istikamet üzere yaşama derecesine vasıl olmuş demektir. Bu sebeple hak dostları istikameti en büyük keramet olarak adlandırmışlardır. Cenab-ı Hakk'ın muazzam bir lütfu olan Ramazan-ı Şerif gibi mübarek zamanların akabinde de bir istikamet imtihanı yaşanır. Bu imtihan, Ramazan-ı Şerif'teki kazancın muhafaza edilmesi ve kaybedilmemesidir. Unutulmamalıdır ki Ramazan-ı Şerif ve Kandil geceleri gibi mübarek zamanlar mevsimlik ibadet zamanlarından ibaret değildir. Onlar ömür boyu kulluk istikameti üzere ruhaniyetimizi takviye ve teyit içindir. Mualla bin Fadl şöyle anlatır. Selef-i Salihin Cenab-ı Hakk'a 6 ay kendilerini Ramazan'a ulaştırması için dua ederlerdi. Geri kalan 6 ayda idrak ettikleri Ramazan'ı kabul buyurması için dua ederlerdi. Bir kişinin Ramazan'ın makbul olup olmadığının alameti Ramazan'dan sonra da aynı vecd ve istirakla günlerinin geçmesidir. Şeytan aleyhilâne istikameti bozmak için türlü ivalarla insana yaklaşır. Nasıl olsa çok ibadet ettin, şimdi biraz da dünyaya meylet. Merak etme, Allah gafurdur, rahimdir. Yine bir Ramazan gelir, yine kulluk edersin. Şimdi gençliğini yaşa, biraz dünyadan keyif al. Ve benzeri batıl düşünceler ilka eder. Halbuki istikamet çizgisindeki küçük bir inhiraf giderek büyür ve insan birkaç adım sonra hakiki gayesinden çok uzağa düştüğünü fark eder. Rabbimiz Fatiha-i Şerife'de bize daima istikamet duası yaptırmakta, sürekli bizi sırat-ı müstakime, dost doğru yola eriştir diye niyaz ettirmektedir. Sırat-ı müstakim Cenab-ı Hakk'a giden yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala, sen şüphesiz peygamberlerdensin, sırat-ı müstakim, istikametli, dost doğru yol üzerindesin buyurmaktadır. Sırat-ı müstakim Peygamber Efendimiz'dir. Onun sünneti seniyyesidir. Muazzam ahlakıdır. Üsve-i hasene olan siretidir. Bu bakımdan istikamet, Resulullah Efendimiz'in izinde yaşayarak şeriatte titizlik göstermektir. En başta dikkat edeceğimiz şeriat, yani Allah'ın emir ve yasaklarını ruhaniyetle eda etmektir. Şeriat olmadan takva da olamaz. Tasavvuf da şeriatı kemale erdirmektir. Bu sebeple en başta dikkat çekeceğimiz hususiyetler zahiri farzlar ve zahiri sünneti seniyyeler, ayrıca batini farzlar ve batini sünneti seniyyelerdir. Gaye şudur, zahiri farzları yani namaz, oruç, zekat, sadaka vesaire ibadetleri kalp ve beden ahengi içinde ihya edebilmek. Ardından da merhamet, tevazu, iffet ve benzeri batini farzlarda zirveleşebilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müstesna hal ve ahvalinden hisse alabilmek, hiç olmazsa o muhteşem istikametin eşiğine varabilmek. Hassas, duygulu ve zarif bir insan olabilmek, İslam'ı yaşayan ve bu yaşadığını emri bil maruf ve nehi anil münkerle tevzi edebilen bir mümin olabilmek. İstikametten ayrılmamak ve takva üzere Fahri Kainat Efendimiz'e ittiba etmenin ise ecri çok büyüktür. Cenab-ı Hak istikamet sahiplerine dünyada ve ahirette meleklerini göndererek ilahi yardımda bulunur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennette sevinin derler. Fussilet 30. Müminin istikametini sarsan bir unsur da sabırsızlık ve acelecilikle ivalar karşısında metanetsizliktir. Bu sebeple batını farzlardan biri de sabırdır. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabrı şöyle tarif buyurur. Sabır üçtür. Musibetlere karşı sabır, kullukta sabır, günah işlememekte sabır. Taat ve ibadette sabır, ölüm gelinceye kadar huşuyla ibadete devam edebilmektir. Ramazan gibi maneviyat mevsimleri sona erince ibadet şuur ve hassasiyetini kaybetmek, bilhassa masiyete karşı sabırda gevşeklik göstermek, hazin bir sabırsızlık ve istikametsizlik olur ki iflasla neticelenir. Daha evvel kazanılmış ecirlerde ziyan olur. Kullukta asıl olan ibadetin ömre yayılmasıdır. Saman alevi gibi bir ateş nasıl bir yemeği pişiremezse, devamlı olmayan bir kulluk gayreti de gönülde olgunlaşmayı hasıl etmez. Cenab-ı Hak da böyle inişli çıkışlı, muvazenesiz ve tezatlı bir kulluktan razı olmaz. Hadis-i şerifte, amellerin Allah Teala'ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır buyurulmaktadır. Bu sebeple istikametin bir sırrı da az da olsa devamlı gayreti şiar edinip inkıta vermemektir. Şeytanın müdahil olacağı bir boşluk oluşturmamaktır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede, "Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnız Rabbine yönel." buyurarak bir hayırlı ameli bitirdikten sonra hiç fasıla vermeden diğer bir hayırlı amele koşmamızı emretmektedir. Zira Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, ibadetin kabul ediliş alameti, o ibadetten sonra hemen başka ibadete girişmek, birbiri ardınca durmadan hayırlara koşmaktır. Sabrın bir başka makamı ise musibetlere gösterilen sabırdır ki, ilahi taksime karşı gönül hoşnutluğudur. Musibetlere sabır, takdiri ilahiyi, rıza ve teslimiyetin huzuruyla karşılamaktır. Buysa yüksek derecede kalbi olgunluk ister. Peygamber Efendimiz, sahabe-i kiram ve evliyaullah haziratının hayatlarında bunun da muazzam misalleri mevcuttur. Allah Resulü'nün hayatı çileler çemberi gibidir. Yetim doğmuş, öksüz büyümüştür. 6 evladını elleriyle defnetmiştir. Peygamberlik vazifesinde, yani Allah yolundaysa sayısız iptilalara maruz kalmıştır. Lakin Cenab-ı Hakk'a rızasında hiçbir değişiklik olmamıştır. Taif'te nadan ve bedbahtlar tarafından taşlandığı vakit, "Ya Rabbi, sen bana gazaplı değilsen başıma gelecek hiçbir şeye aldırmam." demiştir. Ashab-ı kiram da çile ve meşakkatlere tebessüm etti. Onlar şehadet haberini kendileri için müjde telakki ettiler. Yokluklara, sıkıntılara, hakaretlere ve saldırılara daima sabr-ı cemille mukabelede bulundular. Çünkü ashab-ı kiramın gözünde dünya küçüldü, ahiretse yegane ufuk oldu. Cenab-ı Hak'la gurbeti, yani Allah'a yakınlaşmayı arzu ettikleri için dünya iptilaları gözlerinde bir hiç hükmünde kaldı. Yani çile ve musibetler Cenab-ı Hakk'a yaklaşmalarına mani olmadı. İlahi vecd ve istirakları öyle keskin hale geldi ki dünyevi meşakkatler karşısında rıza ve teslimiyet halinde oldular. Sarsılmadılar ve istikametlerini bozmadılar. Nice misallerden birkaçını zikredelim. Uhud dönüşünde iki oğlunu, babasını, kocasını ve kardeşini Uhud Harbi'nde kaybeden 5 şehit sahibi Sümeyra Hatun, ona "Efendimize bir şey oldu mu?" deyip duruyordu. Sahabe-i kiram cevaben, "Allah'a hamdolsun ki durumu iyidir. O senin arzu ettiğin gibi hayattadır." dediler. Sümeyra Hatun, "Onu görmeden gönlüm huzur bulmayacak. Bana Allah Resulü'nü gösteriniz." dedi. Gösterdiklerinde derhal gidip elbisesinin ucundan tuttu ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sen sağ olduktan sonra gayrı hiçbir şeye endişelenmem." dedi. Sevginin büyüklüğü sevilen için yapılan fedakarlıkla ölçülür. Seven kişi sevdiği uğruna canını verir de bir fedakarlık yaptığını düşünmez. Bu sebeple Ehlullah Hazeratı sabredilmesi gereken bir hadiseyle karşılaştıklarında zaruretten tahammül etmek yerine bunu Cenab-ı Hakk'a yaklaşma ve ecre nail olma fırsatı olarak görmüş ve zehirle pişmiş aşı gönül hoşnutluğuyla yudumlamışlardır. Hazreti Ali'nin ayağına bir muharebede ok saplanmıştı. Bir türlü çıkaramadılar. Hazreti Ali, "Ben namaza durayım da öyle çıkarın." dedi. Dediği gibi yaptılar. Hiçbir zorluk çekilmeden kolayca çıkarıldı. Ali, radıyallahu anh selam verince, ne yaptınız diye sordu. Onlar da, oku çıkardık dediler. Yani kıldığı namazdan öyle bir manevi lezzet almıştı ki, bedendeki maddi acıları hissetmemişti. Hazreti Mevlana bu namazdaki vecd ve istirakı şöyle ifade eder. Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Aşağı 5 vakit namaz yetmez, 500.000 vakit ister. Gerçek aşık ustatın bitmesini hiç ister mi? Bu kıvam ömür boyu bir vecdle 1000 secde etmenin ruhaniyet ve lezzetidir. Vefayat adlı eserinde İbni Halikan şu hadiseyi nakletmektedir. Urve bin Zübeyir radıyallahu anh, oğlu Muhammed'le birlikte Halife Velid bin Abdülmelik'i ziyaret maksadıyla Urve bin Zübeyir rahmetullahi aleyh, oğlu Muhammed'le birlikte Halife Velid bin Abdülmelik'i ziyaret maksadıyla Medine'den Şam'a gitmişti. Oraya vardıklarında çok sevdiği oğlu Muhammed bir ara hayvanların bakımı için ahıra girdi. Lakin serkeş bir hayvanın kendisine attığı feci tekme neticesinde hemen orada vefat etti. Bu elim kazanın üzerinden henüz bir müddet geçmişti ki Urve rahmetullahi aleyhin ayağında kangren hastalığı zuhur etti. Bunu haber alan Halife Velid bin Abdülmelik, Urve bin Zübeyr'e ayağının kesilmesinin zaruri olduğunu, aksi takdirde hastalığın bütün vücuduna yayılabileceğini söyledi. O da ilahi takdire büyük bir rıza ve teslimiyet içerisinde bunu kabul etti. Bunun üzerine derhal Urve'nin ayağını kesmesi için mahir bir cerrah çağrıldı. Gelen cerrah, yapacağı ameliyatın çok fazla ızdırap vereceğini, bu sebeple hastanın narkoze edilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra Urve Hazretlerine, "Efendim, müsaadeniz olursa ayağınız kesilirken acı hissetmemeniz için size bir miktar şarap içirelim," teklifinde bulundu. Urve rahmetullahi aleyh ise bu teklif karşısında hayretle cerrahın yüzüne baktı ve haram karşısındaki metanet ve sabrını dile getirdi. Hastalıktan kurtulmak için bile olsa Allah'ın haram kıldığı bir şeyi asla kullanmam. Cerrah aldığı kesin cevap üzerine bu defa, "Efendim o halde uygun görürseniz sizi uyutacak bir ilaç verelim," teklifinde bulundu. Urve rahmetullahi aleyh, "Hem bir uzvum kesilirken acısını hissetmeyeceğim, hem de Cenab-ı Hak'tan onun ecrini isteyeceğim, öyle mi? Böyle bir şeye nasıl razı olabilirim?" diyerek bunu da kabul etmedi. Bu defa odaya birkaç kişi girdi. O, "Bunlar da kimdir, niçin geldiler?" diye sorunca cerrah, "Efendim, ayağınız kesilirken kimi zaman acı dayanılmaz olacaktır. Bu gelenler sizi bu esnada tutmak için geldiler," dedim. Bunun üzerine Urve rahmetullahi aleyh cerraha, "İnşallah sabreder, size de güçlük çıkarmam," dedi ve gelenlere teşekkür edip onları gönderdi. Cerrah bunun üzerine ameliyatına başladı. Önce topuğu bıçakla kesti. Bıçak kemiğe dayanınca da testereyle kesme işine devam etti. Urve bin Zübeyir Hazretleri ise ameliyatının sonuna kadar büyük bir teslimiyet, tevekkül ve Hakk'a rıza halinde daima tehlil ve tekbir getirerek "La ilahe illallahü vallahu ekber" dedi ve sabretti. Ayağın kesilmesi tamamlandıktan sonra kesilen yer kızdırılan zeytinyağıyla dağlandı. Urve rahmetullahi aleyh bu esnada çektiği büyük ızdırap neticesinde daha fazla dayanamayıp bayıldı. Ayıldığında yüzündeki teri silerek şu ayeti kerimeyi okudu. "Hakikaten şu yolculuğumuz sebebiyle başımıza epeyce sıkıntı geldi." Daha sonra ayağını doktorların elinde görünce onu istedi. Elini alıp kesik ayağını evirip çevirdi ve onunla şöyle konuştu. "Beni sana taşıttıran zata yemin ederim ki, bu ayağım çok şükür hiçbir zaman harama gitmemiş ve ona yönelmemiştir." Devrimizde de Suriye'de narkoz ilacı bulunamadığı için anestezi yapılamadan ameliyat olan çocuklara ait görüntüler yürekleri dağlamıştır. O yiğit çocuklar, o dayanılmaz ızdıraba ezbere bildikleri sureleri tekrarlayarak tahammül etmişlerdir. Bu bir gönül vecdidir. Mananın maddeyi, metafiziğin fiziği bertaraf etmesidir. Nitekim şanlı tarihimizdeki nice zaferlerde de bunun birçok misali sergilenmiştir. Çanakkale muharebelerinde kumandanlık etmiş, yaralanmış emekli bir subay hatıratında şöyle anlatıyor. Ali Çavuş'la karşılaştım. Sapsarı olmuş yüzünde müthiş bir ızdırap okunuyordu. Daha neyin var demeye kalmadan o her şeyi anlatmaya yetecek olan kolunu bana gösterdi. Dehşetle ürpermiştim. Sol kolu bileğinin dört parmak kadar yukarısından aldığı bir isabetle hemen hemen tamamen kopacak hale gelmişti ve elini yere düşmekten ancak zayıf bir deri parçası alıkoymaktaydı. Ali Çavuş dişlerini sıkarak ızdırabını yenmeye çalışıyordu. Sağ elindeki çakıyı bana uzattı. ''Şunu kesiver kumandanım'' dedi. Bu üç kelimelik cümle öyle müthiş bir istek, öyle bir mecburiyet ifade ediyordu ki gayri ihtiyari çakıyı aldım ve derinin ucunda sallanan eli koldan ayırdım. Bu tüyler ürpertici vazifeyi yaparken de ''Üzülme Ali Çavuş, Allah vücuduna sağlık versin'' diye moral vermeye çalışıyordum. Çok geçmeden Ali Çavuş yalnız elini değil, vatan uğruna fani vücudunu da feda etti. Gözlerini hayata yumarken de Allah imandan ayırmasın, vatan sağ olsun, bu can dinime ve vatanıma feda olsun cümlelerini tekrarlayarak son nefesini vermiş, etrafı küçük bir kan halesine dönmüştü. Bu hal Cenab-ı Hakk'a olan vecd ve aşkın bütün ızdırapları unutturmasıdır. Yani ilahi aşkla narkoze olabilmektir. Murat Hüda Bendigâr, Kosova'da kendilerinin iki katından daha kalabalık Haçlı ordusuyla karşılaştığında Rabbine sığınıp şöyle dua etmişti. ''Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram etsin. Dilersen o bayramın kurbanı da şu Murat kulun olsun.'' Hakikaten o gün Cenab-ı Hak muazzam bir zafer lütfetti. Murat Hüda Bendigâr da o zafer bayramının kurbanı oldu. Mehmet Akif bu hakikatin ardından sonraki yıllarda musibetlerle dolu zalimane işgallerle yaşanan acı kayıplar ve hüzünler karşısında ızdıraplar içinde şöyle feryat eder. ''Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Söyle Meşhet, öpeyim secde edip toprağını, yok mudur sende muradın iki üç damla kanı?'' Bu şehadet sahneleri aynı zamanda ölümü güzelleştirme halleridir. Ölümün ürkütücü halinden kurtulup şevkle şehadete yürüyebilmesi, ancak gölün aşk ve vecd iklimine girebilmesiyle mümkündür. Bu da nefsani arzuları bertaraf ederek ölmeden evvel ölünüz sırrına erişmekle hasıl olur. Yani kul sağlığında nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesine muvaffak olabilirse bütün dünyevi ızdıraplar ve çileler onun üzerindeki tesir gücünü o nispette kaybeder. İmtihan dünyasında kaderin işleyişinde mutlaka sabır imtihanları olacaktır. Rabbimiz buyurur, andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlikle deneriz. Ey Peygamber, sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman, biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. Bakara 155-156. Sabrın en kıymetli anıysa musibette karşılaşılan ilk andır. Bu sebeple satme-i ulada, yani musibette karşılaştığı ilk anda gösterilmesi lazımdır. Bu halse sabrın zirvesidir. Firavun'un sihirbazları Hazreti Musa'nın karşısında Cenab-ı Hakk'ın hidayet tecellisine mazhar olunca secdeye kapanıp iman ettiler. Firavun adeta deliye döndü ve tehditler yağdırmaya başladı. "Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi hurma dallarına asarak azabın en şiddetlisini tattıracağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız." Taha 71. Başlangıçta Firavun Mısır hazinelerini o sihirbazların önüne sermişti. Onlarsa dünya nimetlerini ellerinin tersiyle ittiler. En ağır işkencelerden de yılmadılar. Firavun'a karşı "Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin." Taha 72 diye tavır koydular. "Biz zaten Rabbimize döneceğiz" dediler. Araf 125. Zulüm tatbikatı başladı. Ortalığın can pazarına ve kan gölüne döndüğü anda o sineleri imanla dolu müminler Firavun'a bir minnette bulunup da imanlarının bir zaafa uğramasından korktular. Geç kavuştukları tevhidi tez kaybetmemek endişesiyle Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica ettiler. "Ya Rabbi, üzerimize sabır yağdır. Firavun'a minnet sebebiyle imanımızdan dönmeyelim ve canımızı Müslüman olarak al." Araf 126. Bu bakımdan sabır, Hakk'ın takdirinden daima razı olarak Allah'la dost kalabilme sanatıdır. Hakk'ın şu talimatına itimat etmektir. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 216. Başa gelen ızdırap verici hadiselere sabredip, Cenab-ı Hakk'a sığınmak, hayır veya şer her şeyin ondan geldiğini bilmek ve bir imtihan olduğunu idrak edip mükafatını kazanmaya çalışmak hak dostlarının meşrebidir. Şikayetler, feryad-ü figanlar, sızlanmalarsa zarar ve ziyanı artırmaktan başka bir şey değildir. Sabır, insanın iç alemindeki kıymetli bir hazinedir. Sahibini hem varlığın, hem yokluğun, hem belanın, hem de nimetin tehlikesine karşı koruyan güvenli bir kalkandır. Sabır, bütün peygamberlerin kuşandığı ve ümmetlerine tavsiye ettiği bir zırhtır. Yakup aleyhisselam, çok sevdiği oğlu Yusuf'u kaybetmenin acısına sabrı cemil gösterdi. Bilhassa Eyüp peygamberin sabrı dillere destan olmuştur. O malını, evladı iyalini ve sonunda da sıhhatini kaybetti. Fakat asla muvazenesini kaybetmedi. Bir defasında hanımı Rahime Hatun, Hazreti Eyyub'a "Sen bir peygambersin, duan makbuldür. Çok muzdarip bir haldesin, dua et de şifaya nail ol" dedi. Eyyub aleyhisselam şu manidar cevabı verdi. "Rabbim bana 80 sene sıhhat verdi. Hastalığımsa henüz 80 sene olmadı. Ancak birkaç senedir muzdaribim. Hal böyleyken Cenab-ı Hak'tan sıhhat istemeye teeddüp ederim." Ta ki Eyüp aleyhisselam hastalığının hak yolundaki hizmetlerine kusur ve noksanlık verdiğini görünce, "Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin" diyerek kalben Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Cenab-ı Hak da ona yerden çıkardığı soğuk bir su vesilesiyle şifa ihsan eyledi. Sabırsızlık, isyan ve istikametten inhiraf etmeye sevk eder. Bu da masiyet ve günahların girdaplarla dolu karanlığıdır. Allah Resulü'nün ifadesiyle ise sabır ziyadır. İnsanın dünya ve ukbasını aydınlatır. Sabrın sonu selamettir. Vaktiyle çok yaşlı bir Mesnevi Han'ı ziyaret etmiştik. Evlatları tarafından terk edilmişti. Bağlar başında, fena kokulu izbe bir yerde kalıyordu. Rafikim Doktor Naif Bey bu manzara karşısında teselli makamında sabır dedi. O zat sabrı bizzat yaşamanın irfanıyla sabır, dünya tarafı çok acı, ahiret tarafı çok parlak dedi. Rabbimiz bizleri iptilaların ve gafletin karanlığında bırakmasın. Bizleri daima hidayet, istikamet ve sabır kandilleriyle nurlandırsın. Ya Rabbi, bizleri başına gelenlerden razı, taatinde sabırlı ve istikametli, isyana ve nefsinin hevasına düşmektense uzak durabilen kullarından eyle. Ya Rabbi, meleklerin selamlarıyla karşılanan istikamet ehli ve müjdelediğin sabreden kullar zümresine bizleri de ilhak eyle. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı 24, Batıni Farzlar, Sabır ve İstikamet başlıklı yazısını sunmaya çalıştık. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Evet, yeni bir Sesli Dergi programında buluşuncaya dek geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.